Ayrım 25. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 331. İnönü ne diyor? Bu bahsin başında işaret ettiğimiz gibi, İkinci Dünya Harbi başlarken yalnızlığı, müttefiksizliği, bütün tehlike ve ıstıraplarıyla yaşamış olan İnönü içinde, çağımızın dış münasebetler alanında değişen akımları elbette ki bilinen şeylerdi. Nitekim mesela NATO'nun kuruluşunda İnönü, bazı huzursuzluklar üzerinde daha önce belirttiğimiz ihtiras kayıtlarını vermekle beraber bir savunma bloku olarak NATO'nun kuruluşunu ve Türkiye'nin bu teşkilatta yer alışını tasviple karşılamıştı. Onun bu görüşlerini daha önce vermiştik. Fakat ve ikili anlaşmalarda dahil olduğu halde baştan beri işlenen olaylar ve yapılan açıklamalardan sonra şimdi de İnönü'nün gerek dış yardımlar, gerekse NATO ve SENTO üzerinde gizli kapaklı kombinezonlara iltifat etmeden sağduyudan gelen görüşlerini biraz etraflıca vererek bahsimizi sona erdirebiliriz. İnönü 22 Ocak 1960 tarihinde Millet Meclisi'nde ve Başbakan'a cevap olan nutkunda dış yardımlar konusunu şöyle ifade eder. İktisadi konularda Başbakan'ın kendisince pek cazip sandığı malum propagandasına dış yardım konusundaki sözlerine cevap vereyim. Muhalefet yıllarında bir milletin dış yardım ümidiyle rehavet içinde yaşayamayacağını söylüyorlardı. İktidarın ilk yıllarında da Başbakan şu ifadeyi kullanıyordu. Bu devlet Marshall planına falan veya plan devletin yardımına istinad ederek kurulmuş değildir. Türkiye kendi kaynakları ve imkanları ile kendi kendine kifayet edecek vaziyettedir. Bugün dünyanın bazı çok ileri memleketleri vardır ki Marshall yardımı kesilirse belki fena bir vaziyette kalabilirler. Fakat Türkiye o memleketlerden değildir. Ama şimdi aradan 8 yıl geçtikten sonra Türkiye'yi dünyanın en çok dış yardıma muhtaç memleketlerinden biri haline getiren de gene kendisidir. Biz dost milletlerle iktisadi işbirliğine hararetle taraftarız. Biz Demokrat Parti Genel Başkanı'nın yaptığı gibi dışarıdan bin mihnetle alınan yardımları içeride Türk milletinin haklarına riayetsizlik için mesnet olarak kullanmanın aleyhindeyiz. İnönü'nün bu açıklamalarına devam edelim. Dış siyasete maceracılık veya sorumluluk. Halk Partisi tarafından Büyük Millet Meclisi'nde ve Irak-Lübnan hadiseleri dolayısıyla dış siyaset olayları üzerinde müzakere açılmasını isteyen takrir, iktidarın oylarıyla kabul edilmeyince İnönü kendisinin ve grubunun görüşlerini 2008-1958'de basın mensuplarına şöyle açıklamıştır. Memleketin umumi idaresinde iktidarla bizim aramızda esaslı bir anlayış farkı olduğu bir daha meydana çıkmıştır. Hülasa olarak görülmüştür ki iktidar idareleri için Orta Doğu memleketlerinin iç idaresi çok uygun bir idaredir. Bu tarz idareyi Türkiye'de tatbik etmeli münasip olacağı kanaatindedirler. Biz Türkiye'ye böyle bir idarenin hem yakışıksız hem zararlı olduğuna kat'i olarak inanıyoruz. Irak ihtilali ve Nuri Said idaresine başbakan başından beri yakın ilgi göstermiştir. Bizim bu meselede alakamız Nuri Said idaresinin heves edilecek yeri olmadığını başbakana anlatmaya çalışmak ve Irak ihtilaline silahlı müdahalede bulunmak arzusunun önüne geçmek olmuştur. Irak'a silahla müdahale etmek müttefik neşriyatı ile ve bunu doğrulayan memleket içi hareketlerle sabittir. Şimdi size iktidarla dış politikada görüş birliği halinde olmadığımız en mühim noktayı söyleyeyim. Biz maceracı bir politikada memleket için her türlü tehlikeler bulunduğuna samimi olarak kaniyiz. Biz meclisi toplantıya çağırdığımız zaman Orta Doğu buhranı Türkiye bakımından en vahim halindeydi. Meselenin en ehemmiyetlisi Türkiye'nin hudut dışı bir askeri sefer macerasından alıkonulmasıdır. Hükümetin böyle bir istikamet takip ettiği, Amerikan ve İngiliz Dışişleri Bakanlarına atfolunan ihtar mahiyetindeki tavsiyelerle dost ve müttefik memleketler neşriyatında bunu teyit eden haberler ve nihayet Mr. Dulles'ın Ürdün ve Türkiye'nin Irak'a karşı sefer yapmasına niçin mani olunduğunu Londra konferansında izah edeceğinin ilan olunmasıyla sabit bir hakikattir. Görülüyor ki hiçbir bekleme devri geçirilmeksizin yeni Irak idaresine karşı hasmane bir tavır takınılması yanlış ve zararlı olmuştur. Yeni idareyi ret ve meyus etmeye hakkımız yoktu. Hele aleyhine tarafımızdan askeri ve zecri harekete tevessül edilmesi haksız olduğu gibi çok da zararlıdır. Böyle bir hareketin sebep olacağı ihtilatlar da çok söylenmiştir. Tutumları ile Türkiye siyaseti hakkında bu zararlı kanaati içeride ve dışarıda yerleştirmeye sebep olan ricali mesuliyetini Büyük Millet Meclisi'nde belirtmemize imkan verilmedi. Ama bu mesuliyeti ortadan kaldıramaz. Lübnan'a gelince Lübnan'da ve Ürdün'de bizim himayeye muhtaç veya himaye olunacak tebaamız yoktur. Bu memleket hükümetleri bizden bir talepte de bulunmamış. yıllardır. Bu bakımdan Orta Doğu'daki büyük politika mücadeleleri içine üçüncü bir unsur olarak ve ziyadesiyle istekli halde karışmamızda lüzum ve sebep yoktur. Lübnan hadiselerinin başından beri bu memleketin iç politikasında taraf tutulması lehimize olmamıştır. Zaten şimdiye kadar katıldığımız bütün münakaşalar Orta Doğu memleketleri halkının Türkiye'ye karşı olan sevgilerini artırmamışlardır. Halbuki bu sevgi bizim için son derece kıymetlidir. Dış politikada bizim görüşlerimiz bunlarken ve bunlarla iktidarın tutumu arasında aşikar farklar varken, bunların büyük mecliste münakaşasına imkan vermemek ve okunan kifayetsiz bir metni kabul etmemizi istemek nasıl bir milli birlik anlayışıdır, aklımız ermiyor. Silahlı müdahale. İnönü bu açık, kesin ve DP'nin garip bir davranışla meclise gelmesine mani olduğu beyanatından sonra olayların çok önemli diğer noktasında gene açıkça ortaya sermiştir. Meclisteki hükümet beyanatının her vatandaşın görebileceği açık bir tarafını da söyleyeyim. Son günlerin hadiseleri arasında Amerikan askeri uçaklarının ve silahlı kuvvetlerinin Adana'ya indiği ve indirildiği üzerinde memlekete bir bilgi vermek vazife değil midir? Hükümet sözcüsü zat bu hadiseden bilgili değil midir? Herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir açık alan olan bu nokta, hükümet beyanatının eksik ve kifayetsiz olduğuna sadece bir delildir. Demek ki hükümet bu kadar ciddi bir mesele hakkında milleti tenvire yanaşmıyor. Halbuki böyle hareketler teklifsiz vuku bulamaz. İzah edilmezlerse müttefikler arasında hesapsız anlaşmazlıklar ve ihtilaflara yol açar. Öğrenmek istediğimiz şudur. Amerika birlikleri Adana'ya bizim hükümetimizin talebiyle mi gelmişlerdir, yoksa kendileri mi bizim hükümetimizden müsaade talep etmişlerdir? Hükümet ne söylerse, söylediği ne olursa kabul etmemiz isteniyor. Buna razı olmayacağız. Dış politikada memleketi maceraya gitmekten korumak için insan tahakkatında bütün gayretlerle çalışacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. İnönü'nün bu beyanları açık, ciddi ve ağırdır. Başka bir demokratik ülkede bir hükümetin böyle sualler, suçlamalar ve şüpheler altında kalışı o hükümetin derhal devrilmesiyle sonuçlanırdı. Kaldı ki Amerikan uçaklarının ve askerlerinin Adana'daki havaalanına inişi ne hükümetin rızası ne de onların müsaade istemesiyle vaki olmuştu. Bu yabancı birliklerin oraya, hatta hükümetin bile haberi olmadan indirildiklerini ve maksatla Amerikalıların pekala asker sokabileceklerini gösteriyordu. Bu şartlar altında kalan bir memleketin hürriyet ve istiklalinden bahsedebilmek elbette ki doğru olmazdı. Hatta Fatih Rüştü Zorlu, Bağdat ihtilaline güya karşı gelmek için yapılan askeri hazırlıkları da güya Halk Partisi'nin orduyu tahrik etmesini önlemek için alınan tedbirler gibi gösterdi. Bu tahrikleri ve ihtilal teşebbüslerini önlemek içindir ki kumanda kadrosunda değişiklik yapıldığını ve kara kuvvetlerinin başına Orgeneral Cemal Gürsel'in getirildiğini açıkladı. Hülasa Zorlu ve iktidar çabaladıkça batıyordu. İktidarın bu açık, kesin ve olaylarla doğrulanan sorulara, izahlara karşı mukabelesi cidden zayıf oldu. Meclisin 22 Ağustos 1958 tarihli oturumunda da yük Zorlu'nun üstüne bırakıldı. Zorlu en şaşkın konuşmalarını galiba bu oturumda yaptı. Onun bizzat kendi partilileri tarafından da tebessümler ve gülüşlerle karşılanan İkinci Dünya Harbi'ne benim Paris'ten çektiğim telgraf üstlerine girilmedi. Sözleri bu tarihteki konuşmalarındandır. İsmet Paşa bu sözleri hoş bir şekilde cevaplandırdı. Kendisi Paris sefaretimizde memurmuş. Bize bir telgraf çekmiş, İkinci Dünya Harbi'ne girmemişiz. Kendisine teşekkür ederim. Siyaset serserileri. Paşa'nın davranışı ince fakat Zorlu'yu fena bir vaziyete düşürücüydü. Ama salondaki görünüşe göre bunu Zorlu'dan çok onun partililerinin anladıkları ve sıkıldıkları söylenir. Menderes ise Paşa'nın daha önce verdiğimiz ve devletin dış siyasetiyle ilgili ağır tenkitlerini daha ziyade taşra nutuklarında, mesela 6 Eylül 1958 tarihli Balıkesir nutkunda cevaplandırmayı tercih etti. Ve bunu Halk Partisi'nin memlekette bir ihtilal tahrikçiliği şeklinde yorumladı. Fakat İnönü susturulamıyordu. Balıkesir nutkunun hemen ertesi günü Heybeli Adadaki evinde İnönü bir basın toplantısı tertipledi. Sözleri gene açık ve kesindi. Başbakanın Balıkesir nutkunu sakin, sinirle okudum. 1958 Türkiye'sinde iftira ve tehditten yılacak siyaset adamı yoktur. Orta Doğu'nun ihtilal hareketleri memleketimize ancak felaket getirir. Tarih daima göstermiştir ki ihtilal iki türlü olur. Ya doğru yoldan sapmış olan sokak serserileri meşru hükümetler aleyhine teşebbüs ederler, yahut insan hakları dışında hükümet sürmek sevdasına düşen siyaset serserileri ihtilali zorla meydana getirirler. Siyaset adamlarının bu gerçeği hiç unutmamalarını tavsiye ederim. Bu sözler ağır ve düşündürücüydü. Ertesi gün İsmet Paşa, partisinin 35. yıl dönümü dolayısıyla bu sözlerini yayınlanan beyanatında şöyle tamamladı. Menderes'in tehditleri bize oyuncaktan başka tesir etmez. Evet, artık ihtilal sözleri memlekette bütün konuşmaları işgal etmeye başlamıştı. Demek ki ihtilal yaklaşıyordu. Çünkü ihtilal sözleri artık yadırganmıyordu. İnönü, NATO, SENTO ve ikili anlaşmalar. İkinci Dünya Harbi başlarken Türkiye yalnızdı, müttefiksizdi. Fazla olarak da 1921'den beri dostluk bağlarıyla bağlı olduğu Sovyetler Birliği ile münasebetleri pekiştirmek için Moskova'ya giden Saraçoğlu heyeti oradan elleri boş olarak dönmüştü. Üstelik Hitler Sovyetler Birliği ile anlaşabilmişti. Türkiye için bu yalnızlık ve müttefiksizlik ufukta çok karanlık ihtimaller yaratıyordu. İşte İnönü'nün bu hava içindedir ki evvela İngiliz ve Fransız deklarasyonları, daha sonra da İngiltere ve Fransa ile ittifaklar şeklinde örebildiği dış siyaset örgüsü Türkiye'yi tamamıyla batıya yöneltti. Bu konuda ve İkinci Dünya Harbi içindeki dış siyaset olayları, gelişmeleri hakkında etraflı malumat için Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 139-193. Ve o zamandan beri Türkiye, dış siyasetinde Batı aleminin bir uzvu ve Batı siyasetinin Orta Doğu'da öncüsü olarak hareket etti. Bu sebeple İnönü'nün muhalefet devresinde de Batı ile olan her yaklaşmayı ve her anlaşmayı makul ve eşit şartlar içinde olarak benimsemesi, savunması tabiiydi. Nitekim İnönü, NATO'nun da hiçbir zaman aleyhinde olmadı. O yalnız bu anlaşma ve taahhütlerdeki açıklık Türkiye bakımından garanti ve eşit hakların savunucusu olarak göründü. Çünkü iktidarın tecrübe idrakine bu işlerde pek güvenli değildi. İktidarı kolayca maceraya sürüklenir bir ruh hali içinde görüyordu. Nitekim Irak ihtilali ve Orta Doğu buhranları bunun misalini vermişti. Öyle ki Türkiye neredeyse Orta Doğu'da sebepsiz, mantıksız ve gayesiz bir askeri ihtilafa sürüklenmenin eşiğine kadar gelmişti. Fazla olarak gene bu buhranlar içinde Birleşik Amerika, hatta hükümete bile haber vermeksizin Türk topraklarına, yani Adana üssüne uçaklar, toplar, silahlar, askerler indirebilmişti. Kaldı ki hükümet İnönü'nün mesele üstündeki tartışma teşebbüslerini meclise bile getirmemiş ve İnönü meclis dışında, yani basın yoluyla direnişini, ama ağır ve kesin direnişini ortaya koymak zorunda kalmıştı. İnönü bütün bu dış siyaset konuları hakkındaki toplu görüşlerini ancak 24 Şubat 1960'ta Dışişleri Bütçesi'nin tartışmaları sırasında meclis güçlüsünden daha etraflı dile getirebilmiştir. Daha doğrusu onun bu konuşmasındadır ki İnönü'nün ve dolayısıyla partinin NATO, SENTO ve ikili esas anlaşma mukavelesi üzerindeki görüşleri toplu ve birbirine bağlı olarak ortaya serilmek imkanını bulmuştur. İnönü'nün bu beyanlarına, onun bu konular ve teşekküller üzerinde hisler değil, sağduyunun icablarına dayanan ölçüler hakim olmuştur. Şimdi bu konuşmanın esas ve önemli parçalarını aynen buraya alacağız. Muhterem arkadaşlar, dış politikada görüşlerimizi açık surette söylemek isterim. Esas itibariyle bu politika, Cumhuriyet'in ilk gününden beri takip ettiğimiz barış politikasıdır. İkinci Cihan Harbi'nden sonra teşekkül eden siyasi topluluklar içinde Türkiye'nin bugün de muhafaza ettiği müdafaa yeri bu politika tarafından tayin edilmiştir. Geçen Cihan Harplerinin bir askeri düstura dayandıklarını ilk önce belirtmeliyim. Her iki Cihan Harbi çabuk zafer kazanmak tertibi ve ümidi içinde patlamıştır. Ama her iki Cihan Harbi evvelden tahmin edilemeyecek kadar uzun sürmüştür. Evvelden tahmin edilemeyecek kadar ağır zayiata mal olmuştur. İnsanların ve milletlerin bunlara dayanabildiğini göstermiştir. Bundan sonra ise herhangi bir Cihan Harbi çıkarsa medeniyetin sonu olacağı kanaati hüküm sürmektedir. Evet, dünyanın sonu. Ve sanıyorum ki bu tahmin doğrudur. Şimdi devletler başlıca iki topluluk halinde mücadeleyi devam ettirmektedirler. Bizim kaderimiz dünya barışı ile yakından ilgilidir. Ve içinde bulunduğumuz topluluğun askeri hazırlığı ile karşı tarafın münasebetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Üçüncü Cihan Harbi de esas itibariyle çabuk zafer kazanmak hayalinden doğabilecektir. Ama zamanımızda askeri bakımdan değişmiş ciddi bir husus vardır. Nükleer silahlarla yapılacak bir harpte her iki tarafın harap olacağı ve neticede bir taraf için zafer imkanı kalmayacağı umumi kanaat haline gelmiştir. Onun için bugün barışın karşılıklı olarak alabildiğine silahlanma suretiyle sağlanması gibi hakikaten garip bir vaziyetle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Halbuki harp hazırlığı için mütemadi bir yarışmanın da bir harp tehlikesi olduğu tarih içinde tecrübe edilmiştir. Bu şartlar içinde nükleer silahların hususiyle uzun ve orta menzilli balistik mermilerin gelişmesini, ilerlemesini yakın bir ilgiyle takip etmek bizim için büyük ehemmiyette bir meseledir. İnönü, cihanın içinde bulunduğu durum hakkında esas parçalarını verdiğimiz bu girişten sonra Türkiye'yi ilgilendiren ittifaklar bahsine geçer. Olaylar yeni durumda bizimle temas halinde inkişaf edecektir. Amerika ile yakın temaslarla başlayan münasebetler NATO içinde kesin şeklini almıştır. Büyük bloklar arasında tarafsız bir politika takip ederek siyasi menfaat sağlama meylinde olan memleketlerden coğrafi ve stratejik olarak bizim esaslı bir farkımız vardır. Ve ilk günden bizim müdafaamız birinci derecede bir mesele olarak ortaya çıkacaktır. Menfaatlerimizi korumak için muhtaç olduğumuz desteği Batı aleminde ve Amerika'da bulduk. O zamandan beri memleket müdafaasının Batı demokrasileri topluluğu içinde müşterek mükellefiyetle mümkün olacağı hakikati her vesileyle teyit etmiştir. Hülasa, bizim memleketin nötralist, tarafsız bir politika takip etmesi tasavvur olunamaz. Bizce husule gelen ittifaklar içinde sadakatle ve fedakarlıkla memleket emniyetini sağlamak lazımdır. İçinde bulunduğumuz ittifak manzumesi için bir iki mülahazamı arz edeyim. NATO içindeki münasebetler askeri sahanın dışındaki konularda da yakınlık ve yardımlaşma aramaya çalışılmaktadır. Bu iyi bir şeydir. Ancak NATO'nun esas vazifesi askeri müdafaayı temin etmek olmalıdır. Bütün müttefiklerin vazifede ve fedakarlıkta dikkatli olmalarını takip etmeye mecburuz. Ben bilinen münakaşaların hududuna girmeksizin esas ihtiyacı belirtmekle yetiniyorum. NATO ittifakını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak müdafaamızın ve dış politikamızın temel taşı saydığımızdan bu meselelerde hassasiyet göstermemizi tabii karşılamak icap eder. SEMTO ittifakı Irak'ın ayrılmasından sonra daha sade bir şekilde ehemmiyetini artırmıştır. Amerika'nın asli bir aza olmaması eksiği henüz durmaktadır. İkili ittifaklar Amerika'nın ilgisini daha yakından göstermek fırsatını vermiştir. İnönü'nün burada bahsettiği ikili anlaşmalar, Birleşik Amerika'nın SEMTO'ya dahil devletlerle ayrı ayrı akdettiği ve esaslarını verdiğimiz ilk temel anlaşmalardır ve bunlardan biri de Türkiye ile akdedilmişti. Bugün Türkiye'de tenkit konusu olan ve sayıları belli olmayan ikili anlaşmalar hakkında o zaman muhalefet liderinin de malumları olmaması lazım gelir. Bütün bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Unutmamak lazımdır ki SEMTO içindeki mükellefiyetlerimizin NATO içindeki durumumuza tesir etmemesi şarttır. Bu ışık altında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin SEMTO'da muhafazasını esaslı bir gaye bilmektedir. Bütün bu ittifaklar içinde Birleşik Amerika ile münasebetlerimiz hususi bir ehemmiyet taşımaktadır. Birleşik Amerika, NATO'dan evvel yardımcımız, NATO içinde müttefikimiz, SEMTO içinde ittifakın teşvikçisi olmuştur. Bu kadar geniş münasebetlerin millet bünyesinde yerini isabetle tayin etmekte fayda vardır. Evvela şunu beyan edeyim ki siyasi partilerin hiçbirinde Amerikan münasebetlerinin kıymeti tutmayan bir telakki yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ise bu yeni münasebetlerin 15 sene evvelki kurucusu ve 15 seneden beri sadık taraftarıyız. Bizim kanaatimizce Birleşik Amerika dostluğunun temeli hükümetten hükümete bir münasebet manzarasının ötesinde milletten millete münasebet kaidesinde sağlam olarak muhafaza etmek lazımdır. Biz milletçe birçok meselelerde eksik durumda olabiliriz. Ama dış politikada devletler arası münasebetlerde tarihi ve tecrübesi zengin bir memleketin evlatlarıyız. Benim kanaatimce Amerika münasebetlerinin sağlam tutulmasına zarar verecek tek unsur bu münasebetlerin milletten millete olduğu hakikatini zedelemektedir. Hususiyle içinde bulunduğumuz demokratik devrin içinde bulunduğu hastalıklar devresinde böyle bir cereyana kolaylıkla heves edecekler bulunabilir. Bunların arasında memleketimizde çalışanlar görüleceği gibi Amerika resmi memurları içinde de ihtiyatsızlar görünebilir. Amerika ile son zamanda yapılan bütün mukavelelerde milletler arası bir şüpheye mahal vermeme kaygısı bizim dikkatle göz önünde tuttuğumuz bir konudur. Amerikan dostlarımız bizim bu hassasiyetimizi daha 1947'den beri bilirler. Amerika ile münasebetlerimiz karşılıklı emniyet ve menfaat ihtiyacıyla bağlanmış iki müstakil millet ve devletin münasebetleri şeklinde gelişmekte devam edecektir. Amerika emin olmalıdır ki kendisi için en sağlam müttefik Türkiye, demokrasi ile idare edilen bir Türkiye olacaktır. İnönü, Amerika ile münasebetler üzerindeki görüşlerini böylece belirtir. Bu söylenenler içinde üzerinde ayrıca ve dikkatle durulacak işaretler çoktur. İki devlet arasındaki münasebetlerin yalnız iki devlet arasında değil, halktan halka münasebetler şeklinde istikrarını isteyen cümle geniş manalar taşır. İçeride veya dışarıdan gelen ilgililer arasında bu münasebetleri mihverinden inhiraf ettirmeye hevessiz edecekler hakkındaki sözler bir uyarıdır. Hülasa, burada konuşan, mazinin büyük tecrübe hamulelerini omuzlarında taşıyan ve İkinci Dünya Harbi ile devresinin yalnızlığını ve müttefiksizliğini bütün mesuliyetleriyle tatmış olan eski bir devlet reisidir. Yapılan fakat tabii İnönü'nün de mahiyetlerini bilmediği mukaveleler üzerindeki temenni ve hatta itiraz kayıtları ayrıca önemlidir. Fakat acaba iktidar, bu iyi niyet, sağduyuya dayanan destek ve hepsi de önemli işaretlerle uyarıları değerlendirebildi mi? Daha doğrusu İnönü'nün bu nutkundan önce zaten yapılmış ve hepsi de gizli olarak yürürlüğe girmiş olan mukavele veya ikili anlaşmalarda bu şartlara riayet edilmiş midir? O mukaveleler ki bugün dahi Türkiye'nin üzerinde birer Damokles kılıcı gibi sallanırlar. Bu sorunun cevabı elbette ki kocaman bir hayırdır. Yani öyle görünüyor ki iktidar bu davanın uygulanmasında yalnız muhalefet reisinin iyi niyet ve desteklerini değil, milletin hayır, menfaat ve masuniyetini de gereği gibi değerlendirememiştir. İnönü yukarıdaki konuşmalarını Orta Doğu meseleleri ve Arap alemi üzerindeki konuşmaları ile bitirir ve son cümlesi şudur. Söylediklerim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün muhalefetteki ve yarın mesuliyetteki dış politika yoludur. Müdafaa ettiğim dış politikanın esası cihan barışı içinde Türkiye'nin tamamiyetine sahip şekilde demokratik bir hür, mesut, müreffeh yaşamasını gaye edinmektir. 1950-1960 arasındaki dış siyaset meselelerini ve bu meselelerin akışında ikinci adamın yerini bu bahiste gereği kadar canlandırmış olduğumuzu sanıyoruz. Üçlü İttifak ve 1945-1971 devresinde Türk-Amerikan İlişkileri isimli İngilizce bir eser şu sırada çeviri safhasında bulunmaktadır. Sanıyorum ki Milliyet Yayınları arasında çıkarılacaktır. 25. ayrımın sonu, sayfa 342.